Ayrı bir mi? Sarı Kamış Dramı, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 188. 17 Aralık 1914. Enver Paşa bugün Köprüköy'den Erzurum'a hareket etti. Uğurlama sırasında kalabalık bir subay topluluğu önünde Hasan İzzet Paşa'ya seslendi.
Ben Erzurum'a gidiyorum. Ya oradan İstanbul'a dönerim veya seyirci olarak hareketlerinize bakarım.
Enver Paşa ayrıldıktan sonra Hasan İzzet Paşa saldırının bütün sorumluluğunu omuzlarında duymaya başladı. Bir yandan saldırının ön hazırlıkları için kol ordulara emirler veriyor, bir yandan düşünüyordu. Enver Paşa'nın savaşçılara bildirisini de birliklere dağıttırdı. Subaylar erleri toplayarak bildiriyi okuyacaklardı. Bildiri şöyleydi.
Askerler, hepinizi ziyaret ettim. Ayağınızda çarık, sırtınızda palto olmadığını gördüm. Birçok yönlerden şimdilik giderilmesi çok zor eksiklikler içinde olduğunuzu anladım. Fakat bu eksikliklerin savaşmada birliğin çabalarına ve ileri atılışlarına zarar getirmeyeceğine inanıyorum. Başarı dış görünüş ve giysilerde değil, her askerin kalbindeki yiğitlik ve cesaretle kazanılır.
Karşınızdaki düşman sizden korkuyor. Yakında saldırıya geçerek Kafkasya'ya gireceğiz. Siz orada her türlü varlığa kavuşacaksınız. Tüm İslam dünyasının son umudu sizlersiniz. Daha birçok zamanlar sizlerle birlikte olacağım. Kesinlikle umuyorum ki bundan böyle nasıl kahraman olduğunuzu dosta ve düşmana gösterecek, er oğlu er olduğunuzu anlatacaksınız. Her zaman bizimle birlikte olan Allah'ı unutmayarak ileri atılınız. Böylece her zaman zaferler kazanarak Kafkasya dağlarında yatan babalarımızın ruhunu sevindirir ve oralarda bizleri bekleyen din kardeşlerimizi Moskov boyunduruğundan kurtarırsınız. Her zaman ileri, hep ileri gidiniz. Mutluluk, ün ve onur ileride, aşağılanma, yoksulluk ve ölüm geridedir.
Enver Paşa'nın bildirisi yeni bir lojistik teori gibiydi. Askerin paltosu çarığı olmadığını söylüyor, bütün yoksullukların Kafkasya'yı alınca ortadan kalkacağını söylüyordu. Yağmacılığa özendirerek askerin moralini düzeltmek istiyordu. Kafkasya alınınca her şey yoluna girecekti. Gel gör ki Kafkasya'yı alma işi Hasan İzzet Paşa'nın üstüne yıkılmıştı. Onu kara kara düşündüren de buydu. 10. Kolordu Komutanı Albay Hafız Hakkı Teşkilat-ı Mahsusa Reisi yani Özel Örgüt Başkanı Doktor Bahattin Şakir'e bir mesaj gönderdi. Seçme subay ve erlerden oluşan süvari ve piyade çeteleri kurularak Sarıkamış ile Kars arasındaki karayolu, demiryolu ve köprülerin bozulmasını, Oltu ile Kars arasındaki telgraf tellerinin kesilmesini istiyordu. Mesajda bu işlerin tam 22 Aralık günü yapılması, çetelerin daha önce kendilerini belli etmemeleri özellikle belirtilmişti. Mesajın son bölümünde çete faaliyetlerinin nasıl olması gerektiğine değiniliyordu. Çetelere söyleyiniz ki bugünlerde istediğimiz gibi gösterecekleri faaliyet tüm Osmanlılığın esenliğini sağlayacak en kutsal bir görevdir. Çeteler bir kez işe giriştikten sonra onu izleyen günlerde sürekli bozmalar yaparak düşmanın Kars'tan cephane yiyecek ve yardım almasını önlesinler ve bu faaliyetlerini inşallah biz oralara yetişinceye kadar sürdürsünler. Amacımızı ve yapacağımız işleri 22 Aralık gününe kadar yalnız çete reisleri bilsin, çeteciler kesinlikle bilmesin, çeteciler üstünde bizim durumumuza ilişkin hiçbir kağıt bulunmasın. Yarından itibaren harekata başladığınızı bildiriniz ve ne kadar kuvveti nerelere gönderdiğinizi yazınız. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Başarı bizimdir kardeş. 10. Kolordu Komutanı Hafız Hakkı. 18 Aralık 1914. Hasan İzzet Paşa huzursuz bir gece geçirmiyor. Buluğun altında eziliyor. Başa bu halde saldırı planını uygulamayı kabul ettiği için kendine kızıyordu. Gece gözünü uyku tutmamıştı. Bugün de sinir gerginliğinden ve tedirginlikten kurtulamıyordu. Saldırı planını Albay Hafız Hakkı hazırlamış, Enver Paşa da uygun bulmuştu. Kimdi bunlar? İkisi de şimdiye dek bir alay komutanlığı bile yapmamışlardı. Enver Paşa alay, tümen, kolordu ve ordu komutanlıklarında bulunmadan tepeden inme bir başkomutan vekili olmuş, ordular yönetmeye başlamıştı. Hafız Hakkı da alay tümen komutanlıklarını atlayarak gelmiş, 10. kolordunun üstüne oturmuştu. Bilgisizliklerini, deneyimsizliklerini, gençliklerinin verdiği aşırı atılganlıkla örtmeye çalışıyorlardı. Ve şimdi başka ulusların ordularında en fazla bir yüzbaşı olacak ve bölük komutanlığı yapacak bir yaşta koskoca bir orduyu sonu yıkımla bitecek bir serüvene itiyorlardı. Dahası vardı, her ikisi de çete çarpışmalarının, gerilla vuruşmalarının dışında düzenli bir ordu savaşmasına katılmamışlardı. İkinci Balkan Savaşı'nda Yunan, Sırp ve Karadağ ordularının toplu saldırısından bunalan, Bulgaristan'ın geri çekmek zorunda kaldığı ordusunun ardından yürüyerek Edirne'ye girmeyi, savaşmak, zaferler kazanmak sanıyorlardı. Bütün bu olup bitenlerden kendini de suçlu buluyordu Hasan İzzet Paşa. Harp Akademisi'nde strateji ve taktik dersleri verirken bu serüvencilerin ikisi de öğrencileri arasındaydı. ''Demek ki iyi öğretememişim, suç bende.'' diyordu. Hafız Hakkı'nın Enver Paşa'yı kıskandığı ortadaydı. Onun hızlı yükselişini hazmedememişti. İstanbul'dan ayrılmadan önce bir başka sınıf arkadaşına şöyle dert yandığı biliniyordu. ''Enver Yarbay, Hafız Hakkı Yarbay, Enver Albay, Hafız Hakkı Yarbay, Enver Paşa, Hafız Hakkı Yarbay.'' Hazırladığı savaş planında kışın savaşılmamasını savunan Hafız Hakkı, içindeki fırtınaları yenik düşmüştü artık. Kafkas cephesinde kazanacağı zaferle yıldızının parlayacağını umuyordu. Daha da acısı, Balkan Savaşı yenilgisinin nedenlerini açıklayan ünlü Bozgun adlı kitabında ne diyorsa şimdi tersini yapıyor, kişisel tutkularının bedelini 3. Ordu'ya ödetmeye kalkıyordu. Hasan İzzet Paşa Enver Paşa'yı da kınıyor, Mısır, İran, Afganistan, Kafkasya diye bir kuşağı ateşe atmasını bağışlayamıyordu. Anadolu'daki bir ordunun, 3. ordunun durumu iç karartıcıyken, Anadolu'nun binlerce kilometre ötesinde akınlar yapacak askerlerin hali nice olacaktı. Enver Paşa 3. orduyu Sarıkamış'taki Rus yiyecek depoları ile doyurmayı umuyordu. Ya Mısır'a, İran'a, Afganistan'a gidecekler, ne bulup ne yiyeceklerdi? Saldırı ve kuşatma planı kağıt üstünde güzeldi, inandırıcı sayılabilirdi. Ama haritada minik çizgilerle gösterilen o koca karlı dağlar nasıl aşılacaktı? Haritadaki ölçekle kuş uçuşu 20 kilometre olan uzaklık, inişli çıkışlı yollarla, yamaçları dolaşmakla, tepeleri aşmakla 50-60 kilometrelik bir yürüyüş olup çıkıyordu. Bu dikkate alınmadan dağlar, tepeler atlanıyor, geniş yaylı kuşatmalar düşünülüyordu. Hasan İzzet Paşa bunalımlar içindeydi. Bir ay önce yapılan Köprüköy ve Azap savaşmalarında ordusunun savaş yeteneğini görmüş, Rusları tanımıştı. 2 yıl önceki Balkan Savaşı bozgununu yaşamıştı. Bulgar ordusu karşısında uğranılan utanç verici yenilgiye yol açan ortamın bugün fazlasıyla var olduğunu düşündükçe iyimser olması elinde değildi. Balkanlarda savaş bulutları belirdiğinde Hasan İzzet Paşa 9. Tümen Komutanıydı ve tümeniyle Kırklareli kesiminde bulunuyordu. Onca çabaya karşılık seferberlik süresinde bile ordu savaşa hazırlanamamıştı. Silah altına alınanlar şimdi olduğu gibi devlet baba nasıl olsa bizi giydirecek düşüncesiyle, en kötü giysileriyle bir bakıma yarı çıplak köylerinden ayrılmışlardı. Askerlik şubeleri çoğuna üniforma giydirememiş, oldukları gibi birliklere göndermişti. Yarı çıplak savaşçı adayları Trakya'nın sert rüzgarlı ve bol yağmurlu sonbaharında titreyip durmuşlardı. Günler İstanbul'dan gelecek üniformaları, kaputları beklemekle geçmiş, soğuktan hastalanmalar başlamıştı. Lüleburgaz'da giydirilemeyen 10 bin savaşçı adayı ise İstanbul'a geri gönderilmişti. Giyecek konusunda 2 yıl önce olanlar bu yılda tekrarlanmıştı. Üstelik sonbahar gerilerde kalmış, Doğu Anadolu'nun amansız kışı bastırmıştı. 1912 yılı Ekim başlarında çarpışmaların başlamasıyla o günlere dek az çok izlenebilen bütün kusurlar acı yankılarıyla birlikte ortaya çıkmıştı. Hasan İzzet Paşa'nın kafasını durmaksızın saldıran Bulgarlardan çok yiyecek ve cephane sağlanması sorunu işgal eder olmuştu. Bize kasabası ve yakınındaki köylerden toplanan buğdaylarla ekmek yaptırılması yolu denenmiş, fakat küçük kasaba fırınlarının yüz binlerce kişilik orduyu doyuracak sayıda ekmek çıkarması mümkün olamamıştı. Hasan İzzet Paşa'yı asıl üzen tümenine ayrılan ekmeklerin de yolda öteki birlikler tarafından zor kullanılarak yağma edilmesiydi. Ekmek almaya gidenler elleri boş, yüzleri gözleri berelenmiş dönüyorlardı. Açlık askerleri birbirine düşürmüştü. Savaşçılarını doyurmak için kendi başına hareket etmek zorunda kalmış, savaştığı kesime yakın köylere yiyecek toplamaya küçük gruplar göndermişti. Bu kez de Hristiyan köyleri yakınlarından geçen subay ve erleri pusuya düşürüp öldürmeye başlamış, gidenlerin çoğu geri dönmemişti. Dipnot, o yıllarda Trakya'da başta Rum olmak üzere çok sayıda Hristiyan köyü vardı. Trakya'nın İstanbul dışındaki Rum halkı ile Anadolu'da özellikle Ege ve Doğu Karadeniz'de bulunan Rumlar, Kurtuluş Savaşı sonrası yapılan büyük göç ettirme ile Yunanistan'a gitmiş, Batı Trakya dışında Yunanistan'da bulunan Türkler Türkiye'ye gelmişlerdir. Çarpışmaların kızışması ile yiyecek yokluğuna bir de cephane yokluğu eklenmişti. Savaşçılara kendi toplarının gümbürtüsü kadar moral veren bir şey düşünülemezdi. Topçusu susunca ileri hatlardaki piyadeler kendilerini terk edilmiş hisseder, yalnızlığa kapılırdı. Ne çare, cephane bitince topları geri göndermek zorunda kalmıştı Hasan İzzet Paşa. Savaşçıların moralleri bozulmasın diye de gece yola çıkartmış ama balçığa saplanan topları çıkarmak için uğraşan topçuların gürültüleri, kamçılanan atların acılı kükremeleri daha moral bozucu yankılar yapmıştı gecenin sessizliğinde. Derken savaşçılar kendi başlarının derdine düşmüşler, yiyecek bulmak için siperleri bırakıp gerilerdeki köylere gitmeye başlamışlardı. Gece fırsatını bulan cepheden sıvışıyordu. Açlık, cephanesizlik, sürekli yağmur ve soğuk geceler savaşçılarda yılgınlık yaratmış, Bulgarların önemsiz bir gece saldırısı paniği ve bozgunu başlatmaya yetmişti. İkinci Doğu Ordusu Komutanı Mahmut Muhtar Paşa bozgunu önlemek amacıyla 9. Tümenin 9 Ekim 1912 günü sabaha karşı yavaş yavaş Vize'ye doğru geri çekilmesini emretmişti. O günün sabahını her anımsayışta kanı donacak gibi oluyordu Hasan İzzet Paşa'nın. Emri birliklere ulaştırmış ve geceden yol hazırlığı yapılmasını istemişti. Ne var ki panik başlamıştı bir kez. Yılgın savaşçılar geceden yola düşmüş, daha gerçekçi bir dille düzensiz biçimde ve birbirleriyle yarışırcasına gerilere kaçmışlardı. Hasan İzzet Paşa tek başına Vize'ye gittiği o sabahı hiç unutamıyordu. Çarpışmasız dağılan bir tümenin komutanı olarak tek başına yeni görev yerine yürümenin utancını ve acısını 2 yıldır içinden atamamıştı. O kara günleri anımsadıkça Hasan İzzet Paşa'nın içine bir sıkıntı çöküyor, soluk alışı bile değişiyor, tıkanacakmış gibi can havliyle soluyordu. Şimdi göz göre göre yeni bir yıkıma kucak açılıyordu. Koşullar Balkan bozgunundaki gibiydi. Gerilerde yiyecek depolaması yapılmamıştı. Birlikler birkaç günlük yiyeceklerini yanlarında taşıyacaklar, Sarıkamış'a doğru ilerleyişte yakındaki köylerden yiyecek sağlayacaklardı. Doğu Anadolu'nun bu kuş uçmaz kervan geçmez kesiminde Trakya'da olduğu gibi adım başında bir köy yoktu ki. Sarıkamış'ı alınca da oradaki Rus yiyecek depolarına el konacaktı. Ya Sarıkamış'a girmek gecikirse savaşçılar ne bulup ne yiyeceklerdi? Bu hesapsızlık, bu işi oluruna bırakış, iyimser hayallerin beslediği bu umursamazlık da Hasan İzzet Paşa'yı acı acı düşündüren. Cephane depolaması şurada dursun, Köprüköy ve Azap savaşlarında harcananlar bile yerlerine konulamamıştı. Top başına düşen mermi birkaç saatlik çarpışmayı ancak karşılayabilecekti. Sahra toplarının karlı dağları nasıl aşacağı da ayrı bir sorundu.
Trakya'da iyi kötü yol kalıntıları vardı sıkça. Buralarda bir iki tekerlek izinden başka bir şeye rastlanılamazdı. Hasan İzzet Paşa bütün bunları yüzlerce kez kafasından geçirdi. Geçirdikçe sinirleri büsbütün bozuldu. Bu saldırının ve kuşatma hareketinin sonu yoktu. Ama hiç olmasa daha sınırlı bir saldırı yapılır, asıl büyük saldırı ilkbahara ertelenebilirdi. Bu konudaki önerisini Erzurum'da bulunan Enver Paşa'ya şifreli bir telgrafla iletti. Başkomutan vekili Enver Paşa Hazretlerine, Köprüköy, 18-12-1914. 9. ve 10. Kol Ordu öncüleri Kötek-Kars yoluna 8-9 günde varır. Bu sırada yalnız kalan 11. Kol Ordu'nun ezilmeyeceği kuşkuludur. Öncüler büyük dağlardan çıkınca kendilerinden pek az olmayan düşman karşısında güç duruma düşeceklerdir. Bu saldırılı meydan savaşmasının sonucunu hazırlığımıza göre kuşkulu buluyorum. Başarısızlık halinde uzun sürecek sefer aleyhimize dönecektir. Meydan savaşı vermeyip İd'deki düşmanı geri atmakla yetinelim. İlerisi için saldırı umudumuzu koruyalım. 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet. Telgrafı gönderdikten sonra biraz rahatlamıştı. Görevini yapmış, son bir uyarıda bulunmuştu. Ne var ki saatler geçiyor, Enver Paşa'dan bir yanıt gelmiyordu. Her geçen dakika Hasan İzzet Paşa'nın karamsarlığını arttırıyor, içindeki sıkıntıyı durmaksızın körüklüyordu. Enver Paşa'nın kararını değiştirmeyeceğini, değiştirmek istese bile General Bronsart von Schellendorf'un buna engel olacağını düşünüyordu. Boşa koyuyor, dolmuyor, doluya koyuyor, almıyor türünden çeşitli olasılıklar arasında bocalayıp duruyordu. Tuttu sonunda kesin kararını vererek Enver Paşa'ya kısa bir telgraf çekti. Saldırı ve kuşatma planını uygulamak için kendimde kuvvet ve güven görmediğimden ve sinirlerim bozuk olduğundan komutanlıktan affımı dilerim. Hasan İzzet. Hasan İzzet Paşa huzura kavuşmuştu artık. Yüz binlerin pisi pisine ölümüyle sonuçlanacak bir yıkımın manevi sorumluluğundan kurtulmuştu. Bundan böyle geri kalan ömrünü rütbelerden, apoletlerden uzak, yalın ama gönlü ferah bir insan olarak tamamlayabilecekti. 19 Aralık 1914 Enver Paşa Hasan İzzet Paşa'ya istifasını kabul ettiğini, 3. Ordu Komutanlığını kendisinin üstleneceğini, kurmay başkanlığını da General Bronsart von Schellendorf'un yapacağını bir telgrafla bildirdi. Telgrafı alır almaz Hasan İzzet Paşa ordusuna son kısa emrini verdi. 3. Ordu'da bulunduğu sürece ordu komutanlığını başkomutan vekili Enver Paşa Hazretlerinin üstleneceği ve kurmay başkanlığı görevini de bu süre içinde Bronsart Paşa'nın yürüteceği Paşa Hazretlerinin yüce emirleri üzerine bildirilir. Hasan İzzet. Hasan İzzet Paşa ordusuna ayrıca bir veda bildirisi bile yayımlamadan sessizce tarih sahnesinden çekildi ve İstanbul'a doğru yola çıktı. Yaklaşan bir büyük dramın baş oyuncuları arasında olmayacaktı. Gönlü rahattı. 20. Ayrılım sonu. Sayfa 198.